Ayrım 2.
Nereye gidiyoruz? Onu yere bırakıyorum. Burada her şeyden uzaktayız. Kumsala, 20 yıl önce çırılçıplak denize girdiğin o yere gidiyoruz. Kız bir an yitirir gibi olduğu güvenini yeniden kazanmak istercesine gülüyor. Parke taşlarıyla kaplı yolu geçip ağaçların arasından kumsala doğru ilerliyoruz. Avucumun içinde belinin inceliğini, henüz örseleyemediğim etinin sıkılığını hissediyorum. Kumsala varınca eğilip ayakkabılarını çıkarıyor. Başardım. Sabaha her şeyi öğrenmiş olacağım. Elimi omzuna kaldırıp kendime çekiyorum onu. %50'den nefret ediyorum. Anlamıyor. Ben de anlatmıyorum. Az sonra bütün kıyıyı kaplayan sesi dolduruyor kulaklarımı. Ne dersiniz? İşaret ettiği yere bakmadan başımı sallıyorum. Hayır, daha ileriye. Dalgaların ucuna kadar ilerleyeceğiz. Denizle kumsalın karıştığı yere kadar. Omuzlarını silkiyor. Sonra nedenini sormadan dalga sesine doğru yürüyor. Geride kalıp şişenin kapağını açıyorum. Bu şişeyi Ali için içeceğim. Ya burası iyi mi diye bağırıyor kız. Sağa dönerek evi buluyorum. Evet, iyi. Ali'nin tarif ettiği yer orası olmalı. Elimi kaldırıp sallıyorum. O 8 yaşındaymış gibi çocukça bir neşeyle kumun üstüne oturuyor. Birkaç adım atınca fark ediyorum. Evdeki gürültüler susmuş. Gülüyorum. Bekçim partiyi tatil etmiş olmalı. Sesine elini de katarak yeniden bağırıyor kız. Hadi gelin. Kızın yanına yürüyorum. Birbirimize bakmıyoruz. Önümüzde sonsuza kadar uzanan karanlık, ışıksız bir deniz var. İkimizi de büyüleyen bu olmalı. Amcam böyle bir denizde boğulmuş, diyorum kıza. Beni duymuyor. Saçlarına, dudaklarına ve sesine taktığı 8 yaşındaki çocuğun neşesiyle mutlu, kumların arasında bulduğu taşları denize atıyor. Yanına çömelince iri bir taşı bana uzatıp, suyun üstünde kaydırabilir misiniz? Diye soruyor. Başımı sallamakla yetiniyorum. Ona taşlardan nefret ettiğimi, hele beyaz olanlara hiç dokunmadığımı söylesem bana güler. Kumun üstüne yerleşip ona dönüyorum. Gecenin karanlığında dizleri bembeyaz parlıyor. İçkiden ilk yudumu alıp şişeyi ona uzatıyorum. Geri çeviriyor. Hava çok sıcak. Birazdan vücudumuzdaki sıcaklığı emmek için saldıracağı soğuğu düşünüp gülümsüyorum. Kız ağzıma bakarak, "Biliyor musunuz?" diye devam ediyor. "Dişleriniz çok muntazam. Sizinki kadar güzel dişleri olan erkek görmedim." "Dişlerim?" Kahkaha önce kızı, sonra dalgaları susturuyor. Kulaklarımdaki ağrı çenemi acıtıncaya kadar o gümrük memurunu hatırlayarak deliler gibi gülüyorum. Susunca kız şaşkınlıkla doğruluyor. "Ne oldu? Komik bir şey mi söyledim?" "Dişlerimle hep övünmüşümdür," diyorum. "Dişlerim tükenip yok olan cesaretimin son kalıntılarıdır." Parmağını yakalayıp ağzıma götürüyorum. Yıllarca önce Mısırlı bir prenses dişlerimi gördüğünde az kalsın bayılıyordu. Kız bir çığlık atarak parmağını çekiyor. "Deli misiniz siz?" Sakin olmalıyım. Yine de bir süre gözlerinin akı yanaklarını akmış gibi bulanık bakan o paraşütçüyü hatırlayarak gülüyorum. Sonra sıra o kerpetenin görüntüsüne gelince bıçaklanmış gibi haykırarak susuyorum. Dakikalar sonra gözlerim açılıyor. Kızı yüzünde yaslılıp donmuş sorularla bana bakarken buluyorum. Saçmaladım. Eğer benimle gelmesini istiyorsam sakin olmalıyım. "Aldırma," diyerek rahatlatmaya çalışıyorum onu. Beyaz saçlardan, hele dişlerimden söz edildi mi hep böyle saçmalarım. Sonra kızın cevap vermesine fırsat vermeden içkiden ikinci yudumu ve ara vermeden daha uzun süren üçüncüyü içiyorum. Kız şişeyi yere bırakmamı bekliyor. Sonra aramıza belli bir uzaklık koyan bir sesle soruyor. "Size bir hikaye anlatacağım diye kandırıp buraya getirdiğiniz kızları hep böyle korkutur musunuz?" Cevap vermeden ona bakıyorum. O buraya gelen ilk kız. Ama bunu ona söyleyemem. Birkaç dakika sonra sessizlik tedirginliğini, tedirginlik ise ürkekliğini uyandırdığında yavaşça mırıldanıyor. "Nereye bakıyorsunuz?" "Artık konuşmayalım. Onu daha fazla kendisiyle baş başa bırakamam." Dizlerine diye cevap veriyorum. Çok uzun zaman önce seninkilere benzer bir çift diz görmüştüm. Kız korkutucu sessizlikten kurtulmanın sevinciyle ya diye bağırıyor. 1970'lerde değil mi? O zaman da kısa etek modaydı. 72'de. Ama o dizlerin sahibi olan kadın bana seni bulduğumda kısa etek modasının çoktan geçmiş olacağını söylemişti. Kız 72'de kalmış, öteki dizleri aldırmadan soruyor. Geçmediği için memnun musunuz? Başımı sallıyorum. Bir süre susuyor. Sonra hak ettiği ödülü sevgilisine veren aşık bir kadın gibi kolunu uzatıp sağ elimi dizlerinin üstüne çekiyor. Teni sıcak ve pürüzsüz. Onu öpmemek için zor tutuyorum kendimi. Hayır, yapmamalıyım. Onu ilk kez Ali öpmeli. Sesi karşılaştığımızdan beri ilk kez boğuklaşıyor. Onlar da güzel miydi? Bilmiyorum, aslında emin değilim. O dizlere dokunmamıştım. Kız şaşırtıcı ve canımı acıtan bakışlarını gözlerime saplarken cümlemi bitiriyorum. Çünkü ellerim bağlıydı. Bu beklediği cevap değildi. O dizlerinin güzelliğini duymak için hazırlanmışken ellerimden söz etmenin ne gereği vardı? Onu yatıştırmalıyım. Hayır, yararı yok. Hala kızgın. Yeter artık diyor. Siz buraya sarışın bir kız getirmeliymişsiniz. Çünkü söylediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum. Bu kez ne demek istediğini anlamayan benim. Sormama kalmadan kızgınlıkla hayal kırıklığı arasında gidip gelen bir sesle devam ediyor. Anlattıklarınıza ancak bir sarışın inanır. Anlamamış gibi başımı sallıyorum. Çünkü sarışınlar inanmaya ve baştan çıkarılmaya hazırdırlar. Sarışınlar hakkında duyduğum en acımasız ve en esmerce yargı bu. Yine de aynı görüşteymişim gibi gülümsüyorum. Kız hesap sorar gibi, söyleyin bakalım diyerek konuşmasını sürdürüyor. 20 yıl önce ben 8 yaşında ve henüz yüzmeyi öğrenmemişken nasıl oldu da beni burada çırılçıplak denize girerken gördünüz? Vücudumu şarapnel parçaları gibi delik deşik eden sözcüklerden korunmak için ellerimi kaldırıyorum. Ben değil, Ali görmüş seni. Elimle plajın öteki ucunda kayaları gösteriyorum. Oradaki evdeymiş. Tümüyle bir rastlantı. Kız sıkılmış gibi bir hareket yaptı. Bakın dedi. Sizin yerinizde olsam başka bir yol bulurdum. Yol? Evet diyor sabırsızlıkla. Eğer bir kadını baştan çıkarmayı düşünüyorsanız inandırıcı olmalısınız. Susuyor. Ama sonra hemen atılıyor. Sakın gülmeye kalkışmayın. Gülmek mi? Hayır, artık gülemem. Çünkü hikayenin bundan sonraki bölümleri oldukça acıklı. Nasıl tepki göstereceğini bilmeden elimi uzatıyorum. Geri çekilmiyor. Aramıza giren hiçbir şeyi görmeden dümdüz gözlerine bakıp soruyorum. Bu gece buraya gelirken benimle tanışacağını düşünmüş müydün? Evet, diyor kız. Ama gelişimin tek nedeni bu değil. Öteki nedenleri de söylemesi için susuyorum. Ama kız konuşmaktan vazgeçiyor. Onu anlıyorum. O buraya kasabada hakkında çok şey anlatılan o adamı görmek, kim bilir, belki de bir gecelik bir serüven yaşamak için geldi. Serüven. Evet, ona hiç yaşamadığı bir serüven verebilirim. Ellerimi birbirine vurup kulağına eğilerek fısıldıyorum. Pekala, şimdi sırt üstü yat. Duraksayınca kuşkularını dağıtmak için önce ben uzanıyorum. Gözlerini kapat ve beni dinle. Dediğimi yapıyor. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Ama ne olursa olsun ben söyleyinceye kadar gözlerini açmayacaksın. Cevap vermiyor. Oldu. Gelecek. İstersen elimi tutabilirsin. Tutmuyor. Unutma, gözlerini açmayacaksın. Anlamış gibi başını sallıyor. Birazdan hikaye ile birlikte yolculuğa çıkacağız. Gideceğimiz yer uzak mı? Diye soruyor. Sabaha geri dönmüş oluruz, diyorum. Kız neyi ettiğini bilmeden kabul deyip derin bir soluk alıyor. Hadi gidelim. Sonra tekrar 8 yaşına dönüp neşeyle gülüyor. Fırsat varken gülsün. Çünkü önündeki 12 saat boyunca hiç gülmeyecek. Sıra bende. Gözlerimi kapıyorum. Artık hiçbir engel kalmadı. Geçmiş zamanda kalmış o serüveni şimdiki zamanda yaşayabilirim. Hiçbir şeyi unutmayacağım. Denizin, karanlık kayaların, çığlıkların, hücrelerin, akıttığım bütün gözyaşlarının, şişelerce içkinin, aradığım bütün esmer kızların, hiç görmediğim amcamın öldüğü o boğazın, zeytin ağaçlarının tepesinde esen rüzgarların, yabani çiçek kokan dağların, akmayan nehirlerin ve onca gece ile gündüzün üzerinden aşıp yıllardır damarlarımı daraltıp yüreğimi katılaştıran o kuşkunun ilk kez boy attığı tepeye doğru yola çıkıyoruz. Çok geçmeden gözlerimi açıyorum. Birden dişlerim sızlıyor. Dişlerim. Hayır, daha dişlerimin serüveni ne çok var. Ne gökyüzünde ne de yeryüzünde bir tek ışığa bile rastlamıyoruz. Yıllardır ilk kez bu kadar uzak bir yolculuğa çıkmanın tedirginliği kaslarımı acıtırken, yana dönüp hala adını bilmeyen kıza dönüyorum. Çok güzel. Ali'nin söz ettiği kız kesinlikle o. Dakikalar sonra hava serinliyor. Yattığı yerde kımıldayıp yana dönüyor kız. Üzerine eğilip, gözlerini açma diye fısıldıyorum. Daha gelmedik mi? Kulaklarımı kabartıp acımasını aldırmadan gözlerimi sonuna kadar açıyorum. Çok uzaklarda belli belirsiz ışıklar var. Az kaldı diyerek veriyorum haberi. 15-20 dakika. Kız bir süre konuşmuyor. Sonra uzanıp hala orada olduğunu bildiği elimi tutuyor. Beklediğim, hissetmek istediğim, hayır, daha çok arzu ettiğim sevecenlikten yoksun bir dokunuş bu. Ama aldırmıyorum. Önemli olan benimle gelmesi. Bu yeter bana. En geç sabaha, yıllardır anlata anlata bir türlü bitiremediğim hikayenin sonunu o getirmeyecek mi? Bir şeyler söyleyin lütfen. Sessizlikten sıkıldım. Bir şeyler, peki. O gece çölde ve gençken diye başlıyorum. Hangi gece diyor kız. Hangi gece? Sorunun anlamsızlığı kanımı donduruyor. Ama bilmiyor. Bu sorunun bir tek cevabı olduğunu bilmiyor. Cevap versenize diye üsteliyor kız. Yaşadığım bütün geceleri yutup hayatımı kıskıvrak ele geçiren o uğursuz gece. O gece çölde ve gençtim. İlk aydınlatma mermisi yıldızların ortasında birdenbire belirip tepemize bir fanus gibi geçirilmiş, sakin ve aldatıcı geceyi gündüze çevirdiğinde karar verdiğim bu hikayeyi anlatmaya "İşte yine o müthiş gece, o geceye gidiyoruz" diyorum sözlerini keserek. Kız birden elini geri çekiyor. Korktu mu? Hayır. Sesi az önceki kadar umursamaz. Demek o gece gençtiniz. O gece 40 yaşında değildim. Parmaklarımın ucunda titreme, gözlerimde yaş, damarlarımda bu kadar alkol yoktu. Ölmenin ve unutmanın kolay, olup bitenlere katlanarak yaşamanın ise zor olduğuna inanıyordum. Kız hiçbir şeye inanmayan 8 yaşındaki sesiyle, "Cevap vermediniz," diyor. Sonra vermediğim cevabı alacakmış gibi elimi sıkıyor. "Peki, şimdi kaç yaşındasınız?" "Şimdi." Şimdi 21 yaşında değilim. Artık ölmenin de yaşamak gibi zor olduğunu, hiçbir şeyi ıslatamayacakmış gibi duran küçük bir gözyaşı damlasının içinde yaralı yüreğimi defalarca boğabilecek kadar çok hüznün birikebileceğini biliyorum. Bir zamanlar her isteğime coşkuyla karşılık veren ve benim olduğu için benliğimi coşturan kaslarımın çoktandır eskisi kadar itaatkar olmadığının ve giderek beynimle zevklerimin arasına bir engel gibi dikildiğini de farkındayım. "Çok sıkıldım. Gözlerimi açmak istiyorum," diyor kız. "Hayır," diye bağırıyorum. Yeniden büyüyor. Artık 8 yaşında değil. "Peki, ama lütfen elimi sıkmaktan vazgeçin." Elini bırakıyorum. Kız sabırsızlığını gizlemeden, "Şimdi neredeyiz?" diye soruyor. "Çok değil. Birazdan o geceye gireceğiz." Bir süre konuşmadan parmaklarını ovuşturuyor. Profilden daha da çarpıcı. "Onu öpsem..." "Hayır. Önce Ali. Onun sırasını alamam." Kız, "Bari hikayenin konusunu söyleyin," diye mırıldanıyor. Korkuyla ürperiyorum. Böylesine masum bir sorunun bu denli dehşet verici bir cevabı olabilir mi? Yine de istediği cevabı veriyorum ona. Konumuz tekrarlanamayacak olanın tekrarlanması. Kız sesimin boğuklaşmasına şaşırmış gibi, giderek incelip alaycı bir neşeye varan sesle soruyor. "Tam size göre bir karşılık. Tanrı aşkına tekrarlanamayacak olan nedir, söyler misiniz? Hiç beklemeden söylüyorum. Ölüm. Sıçrayarak doğruluyor kız. Bir süre ne yapacağına karar vermek için duralıyor. Sonra öfkeden titreyen bir sesle konuşuyor. Saçmalıklarınızdan bıktım. Tam karşımda ve gözleri açık artık. Ne söylediğinizin farkında... Sözlerini bitiremiyor. Yüzündeki kaslar donarken geldiğimizi fark ediyorum. Son 14 yıldır yaptığım en uzun yolculuğun iki içki şişesi arasındaki uzaklığı geçmemesine rağmen bu uzun dönüşü başardım onunla. Göğsüm minnetle kabarıyor. Artık kız o anda bağırıyor. Bunlar da ne? Bakmıyorum. Çünkü parmağının ucunda ne olduğunu biliyorum. Lütfen susmayın, bir şeyler söyleyin, diyor kız. Parmağının ucunda yıldızlara doğru yükselip, sonra alçaldığında toprağın 30-40 metre üstünde patlayarak ortalığı gündüze çeviren cüce kuyruklu yıldızlar var. Kız titreyerek, nedir bunlar, diye sorunca, yavaş hareketlerle doğrulup elimi omzuna atıyorum. Yatışmalı, paniğe kapılmasına engel olmalıyım. Henüz bu hikayedeki rolünün ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Kulağına eğilip, sözünü ettiğim o aydınlatma mermileri, diyorum. Neredeyiz? Hikayenin başladığı yerde, diye cevap veriyorum. O gecenin başındayız. Sağ elimle onu kendime çekerken, sol elimle saçlarını okşuyorum. Şaşıracağını biliyordum, ama korkman için bir neden yok. Buradaki hiçbir tehlike bize ulaşamaz. Sözlerimi anladığını belirten bir ifadeyle gözlerini kapayıp açıyor. Sonra bundan böyle hiçbir zaman eskisi kadar neşeyle gülemeyeceğinin bilincindeymiş gibi gülümseyişten çok gülümseyişi andıran bir ifadeyle geri çekiliyor. Merak etmeyin, iyiyim. Sadece ona yardım ediyorum. Aydınlatma mermileri. Evet, onları görünce birden sözlerine yine ara veriyor. Yüzünü yarısını korkuya kaptırmış bir şaşkınlık genişletirken ekliyor. İyi ama bu gösterinin amacı ne? Onun yerine ben gülümsüyorum. Benimle gel. Birlikte doğruluyoruz. Başka bir gezegendeymiş gibi her adımında ürpererek tepenin ucuna kadar izliyor beni. Bak diyorum. Altımızdaki düzlüğe doğru eğilen parmağıma bakıyor. Gözlerinin merak ettiği amacını açıklıyorum ona. Tepenin hemen altında masa gibi bir düzlük var. Bir süre o düzlüğü arıyor. Bulunca soruyorum. Orada üç kişiyi görüyor musun? Kız başını çevirip eğiyor. İşte onları arıyorlar. Kim arıyor? Diye soruyor kız. Askerler. Gözlerini karanlığa saplayınca onları şimdi göremezsin diyorum. Henüz sıraları gelmedi. Çünkü hikaye aşağıdaki üç kişiyle başlıyor. Kız bir süre konuşmadan 10-15 metre altımızdaki İlkel kabilelerin sunak taşını andıran, düzlüğün üstünde yatan üç genç adamı seyrediyor. Sonra unuttuğu şiiri hatırlayan biri gibi, giderek hızlanan bir tempoyla mırıldanıyor. Biri Ali, öteki Tarık. Bana dönüyor. Ama ben ona bakmıyorum. Ya üçüncü, o kim? Kirpiklerimin arasındaki yaşı silip, üçüncü hikayeyi anlatacak olan, diyorum. Sağ tarafında Ali, sol tarafında ise gecenin soğuğu var. Kız mırıldanarak cümleyi bıraktığım yerden alıp kaldığı yerden sürdürüyor. Tarık, hatırlıyorum. O birkaç metre ötede yüzü koyun yatmış tepenin eteklerinde İbranice susup sesleri dinliyor. İbranice bağırarak koşuşan askerleri gözetliyordu. Sözlerini bitirir bitirmez bana dönüyor. Ona yerden kopardığım, tadını 18 yıldır unutmadığım bodur otu uzatıyorum. Kokluyor. Sonra kekeleyerek nasıl olur diyor. Üçüncü adam orada onlarla birlikte elini düzlükten çekip bana uzatıyor. Ama siz hep yanımdaydınız. Parmaklarının arasında bir gül gibi tuttuğu bitkiyi alıp burnuma götürüyorum. Hem o 20 yaşlarında. Oysa siz... Şakaklarımdaki beyazlıkları okşayan parmaklarını öpüyorum. Artık söyleyebilirim. O benim. Ama aramızda tam 18 yıl var. Yüzünü tekrar sivrilten çığlığı sözlerimi bitirmeme fırsat vermiyor. Hayır. Başımı sallıyorum. Ne kadar bağırırsa bağırsın, gerçek bu. Çığlığı sönüp beğendiğim yüzü geri gelince ona bakıyorum. Elini tokat atacakmış gibi kaldırmış. Ama az sonra vücudunu kat ederek dişlerine ulaşan titreme tokadı yanına düşürüyor. Çok soğuk. Neden soğuk olduğunu anlatıyorum ona. Burada mevsim sonbahar, aylardan da Kasım. Sanıldığının aksine güneyde de geceler soğuk olur. Uzattığım şişeyi bu kez geri çevirmeden alıp içiyor. İçki ve soğuk başını önüne düşürünce sırtını ovuyorum. Birazdan alışır. Birkaç dakika sonra gökyüzündeki parıltılar sönüp derisini yakan soğuğa alışınca başını kaldırıyor. Ve inkar eden bir sesle siz bir büyücüsünüz diye mırıldanıyor. Hayır diyorum. Ben sadece hikayeyi anlatacak olanım. Büyü hikayede gizli. Söylediklerimin tek sözcüğüne bile inanmadığını biliyorum. Gözleri gece kadar koyu bir kuşkuyla kaplı artık. Gözleri. Nasıl oldu da daha önce gözlerine dikkat etmedim? Sesi gözlerini benden alıp kaçırıyor. Neredeyiz biz? 18 yıl önce, yola çıkmadan önce hazırlıkları bitirip silahlarımızın emniyetini açtığımız an geliyor gözlerimin önüne. Batıya demişti Ebu Halit. Ölü Deniz'e doğru. Ölü Deniz'e yakınız. Şeria Irmağı'nın batısında. Ne? Diye bağırıyor kız. Şimdi bir gözünde kuşku, öteki gözünde giderek büyüyecek bir korku var. Ne işimiz var burada? Perde burada açılıyor. Bak, açıldı bile. Kız beni izleyerek tepenin birdenbire alçalıp dik eğimle aşağıdaki düzlüğe indiği güneybatı tarafına geliyor. İşaret parmağımı düzlüğe saplıyorum. Aşağıda hareket var. Evet, diyorum. Birazdan Ali'nin sırtına bakacağım. Ali, diyor kız. Aramızdaki en mutlu kişi oydu, diyorum. Kız sayıklar gibi birkaç kez art arda Ali, Ali, diyor. Ali'yi istiyorsa Ali ile başlayabilirim. Onun kadar gülmeyi seven başka birini görmemiştim, diyerek anlatıyorum Ali'yi. Güldüğü zaman bütün yüzü gözlerine toplanırdı. Siz de o zaman gülmenin ne kadar önemli ve kalıcı olduğunu, hayatın eninde sonunda sadece gülmekle özetlenebileceğini anlardınız. Ağlarken, acı çekerken, uyurken bile gülebilirdi. Kocaman dünyayı çepeçevre kuşatacak kadar geniş ve kavrayıcıydı gülümsemesi. Kısa bir süre soluk almak için duraklayınca, devam edin, diyor kız. Onunla soğuk gökyüzünde dumanların uçuştuğu bir kentte karşılaştık. Tanıştığımızda gülüyordu. Ali'yi tanıdıktan sonra ciddi şeylerin de gülümseyerek yapılabileceğini fark ettik. Bize gülmeyi öğretiyordu. Herhalde beni seyrederken de gülüyordu, diyor kız. Elini tutuyorum. Birkaç adım geriye çekiliyoruz. Bizimle buraya gökyüzünde yıldızları olan geceler için değil, sıcak günler için, soğuktan kurtulmak için geldi. Soğuk gülümsemesine dokunuyordu. Sonra sıcakta daha iyi türkü söylediğini keşfetmişti. Peki siz? Diyor kız birden. Tarık'la siz neden geldiniz buraya?